Ayrım 2, sayfa 15. 3. bölüm, çalışma esasları. Adli Tıp Genel Kurulu'nun ve ihtisas kurullarının çalışması. Madde 23, değişik 1. paragraf 19.2.2003-4810-20. madde. A. Adli Tıp Genel Kurulu, Adli Tıp Kurumu Başkanı'nın başkanlığında Adli Tıp İhtisas Kurulları Başkan ve üyeleriyle 6. maddenin 2. fıkrası uyarınca genel kurula katılması gereken Adli Tıp İhtisas Dairesi Başkan veya Vekilinin iştiraki ile toplanır. Genel kurula İhtisas Kurulları Başkan ve üyelerinin en az 2/3'ünün iştiraki zorunludur. Kararlar çoğunlukla alınır. Başkanın yokluğunda başkan yardımcısı, onun da yokluğunda en kıdemli İhtisas Kurulu Başkanı genel kurula başkanlık eder. İhtisas kurullarından genel kurula havale edilmiş dosyalar hakkında raportör üyenin raporunun okuyup gerekli açıklamayı yapmasından sonra o işle ilgili bulunan kurul başkanı, yok ise kurul temsilcisi olan kıdemli üye ya da kurul başkanının uygun göreceği diğer bir üye kurul görüşünü açıklar. İkinci maddede sayılan yargı organlarınca gerekli görülen konuların genel kurulda görüşülmesi hallerinde konu genel kurul raportörleri tarafından hazırlanarak kurula sunulur. Kurul başkanı izahat verdikten sonra konu hakkında tartışma açılır. Konu ihtisas kurullarından hangisini ilgilendiriyor ise başkan ve üyeleri o oturuma çoğunlukla iştirak etmek zorundadır. İncelenecek konunun uzman üyesi bulunmadıkça bu konuda müzakere açılamaz. B. Adli Tıp İhtisas Kurullarının Çalışması. Adli Tıp İhtisas Kurulları Başkanı'nın başkanlığında işin niteliğine göre en az 4 üye ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf oy çokluğunu sağlamış sayılır. Üyelerden birinin özürlü olması veya yokluğu halinde eksiklik diğer kurullardan alınacak üye ile tamamlanır. Şu kadar ki tetkik edilecek konu ilgili uzman üye hazır bulunmadıkça müzakere edilemez. C. Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu ile ihtisas kurulları lüzum görüldüğü hallerde kararını vermeden önce incelediği konu ile ilgili bulunan evrakın onanmış örneklerini mahallinden isteyebileceği gibi aslı üzerinde de inceleme yapması zorunlu olduğunda bunları da isteyebilir. Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu ve ihtisas kurulları ile ilgili kişileri gerektiğinde muayene ve bunları usulüne göre dinleyebilir. Her türlü tetkikatı yapar ve yaptırabilir. Adli Tıp Genel Kurulu kararları nihai olmakla beraber mahkemelerin delilleri serbestçe takdir hususundaki yetkilerini kısıtlamaz. Umumi Hıfz-ı Sıha Kanunu'nun 10. maddesinin hükümleri ile saklıdır. Ek fıkra 19.2.2003-4810-20. madde. Adli Tıp Genel Kurulu ve Adli Tıp İhtisas Kurullarının çalışma esas ve usulleri yönetmelikte gösterilir. Adli Tıp Kurumunda bilirkişi dinlenmesi ve toplantılara katılma. Madde 24. Değişik 19.2.2003-4810-21. madde. 1. Adli Tıp Genel Kurulu ve Adli Tıp İhtisas Kurulları ile Adli Tıp İhtisas Daireleri, inceledikleri konularla ilgili olarak Adli Tıp Kurumunda bulunmayan tıp ve diğer uzmanlık dallarında, Adli Tıp Kurumu dışından uzmanların bilirkişi olarak davet edilmesine karar verebilirler. Uzman kişiler oy hakları olmamakla beraber görüşlerini bir raporla Adli Tıp Genel Kurulu, Adli Tıp İhtisas Kurulu veya Adli Tıp İhtisas Dairesi Başkanlığına bildirirler. Bilir kişilere yönetmelikteki esaslara göre Adli Tıp Genel Kurulu, Adli Tıp İhtisas Kurulu ve Adli Tıp İhtisas Dairesi Başkanlığınca yaptıkları çalışmaya uygun ücret takdir olunur. 2. A. Adli Tıp Genel Kurulu, Adli Tıp İhtisas Kurulları ile Adli Tıp İhtisas Daireleri, inceledikleri konularla ilgili olarak kendi kurul veya dairelerinde bulunmayan, Adli Tıp Kurumundaki diğer kurul veya dairelerde bulunan uzmanların davet edilmesine karar verebilirler. Uzman kişiler o olayla ilgili toplantıya katılır ve oy kullanırlar. B. 5. Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun görev alanına giren işlerle ilgili ölüm olaylarında, 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu toplantısına, 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanı'nın daveti üzerine 5. Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun o olayla ilgili uzman üye veya üyeleri katılır ve oy kullanırlar. C. Gözlem İhtisas Dairesi'nde gözleme tabi kişiler hakkında 4. Adli Tıp İhtisas Kurulu'nca da karar verilmesi hallerinde, Gözlem İhtisas Dairesi Başkanı veya Vekili 4. Adli Tıp İhtisas Kurulu toplantısına katılır ve oy kullanır. İhtisas Daireleri Şubeleri, Madde 25. Bu şubelerde görevlendirilecek personelin nitelikleri, çalışma ve usul ve esasları yönetmelikle belirlenir. Adli Tıp Kurumu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği. 4. Bölüm, Atamalar, Atama Esasları. Madde 26, Değişik 1. Fıkra 19.2.2003-4810-22. madde. Adli Tıp Kurumu Başkanı, Başkan Yardımcıları, Adli Tıp İhtisas Kurulları Başkan ve Üyeleri, Adalet Bakanı'nın inhası üzerine uzman elemanlar veya üniversitelerin ilgili fakülte öğretim üyeleri veya yardımcılar arasından müşterek kararname ile atanırlar. Değişik 19.2.2003-4810 Taksim 22. Madde. Adli Tıp Kurumu 1. Hukuk müşaviri, hukuk müşavirleri, Adli Tıp İhtisas Dairesi Başkanları, Adli Tıp Grup Başkanları, Adli Tıp Şube Müdürleri, Şube Müdürleri, Adli Tıp Uzmanları, Uzmanlar, Trafik Uzmanları, Sosyal Hizmet Uzmanları, Raportörler, Mühendisler, Kimyagerler, Fizikçiler, Programcılar, Psikologlar, Pedagoglar, Antropologlar, Astronomlar, Asistanlar, Eczacılar, Biyologlar, Diş Hekimleri, Balistik, Adli Belge İnceleme ve Silah Muayene Uzmanları, Adli Tıp Kurumu Başkanı'nın teklifi üzerine Adalet Bakanlığı'nca atanırlar. Değişik 19.2.2003-4810 Taksim 22. Madde. Birinci ve ikinci fıkra dışında kalan personelin atamaları Adli Tıp Kurumu Başkanı'nca yapılır. Değişik 19.2.2003-4810 Taksim 22. Madde. Birinci ve ikinci fıkrada belirtilenlerden Adli Tıp Kurumu Başkanı dışındaki görevlere, üniversitelerin ilgili fakültelerinin öğretim üyeleri ve yardımcıları, asıl görevleri ile ilişkileri kesilmemek şartıyla görevlendirilebilirler. Adli Tıp Kurumu Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Adli Tıp İhtisas Kurulları Başkanları ile Adli Tıp İhtisas Kurulları Üyeleri, Adli Tıp Grup Başkanları ve Adli Tıp İhtisas Daireleri Başkanlarının görev süreleri 4 yıldır. Görev süreleri sona erenler aynı usule göre yeniden atanabilir veya görevlendirilebilirler. Yeni atanan veya görevlendirilenler göreve başlayınca kadar süresi dolanların görevi devam eder. Ek 26.3987-3334 Taksim 4. Madde. Adli Tıp Kurumu Başkanı, Başkan Yardımcıları, İhtisas Kurulları Başkan ve Üyeliklerine ait kadrolarda 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı veya 506 sayılı Sigortalar Kurumu Kanunu hükümlerine göre kendilerine aylık bağlanmış olanlardan gerekli nitelikleri taşıyanlar, Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı çerçevesinde aylıklar kesilmeksizin ve yaş kaydı aranmaksızın atanmalarındaki usule göre kadro karşılık gösterilmek kaydıyla sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. Karşılık gösterilen kadrolara başka atama yapılamaz. Bu şekilde çalıştırılan sözleşmeli personeli kadrolarının her türlü yetki ve sorumluluğunu taşır. Ancak 30. madde hükümleri hariç olmak üzere kendilerine sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz. 5. Bölüm Özlük Hakları 2. Görev Aylığı Madde 27 26. maddede belirtilen görevlere atanacak olan öğretim üyeleri veya yardımcılarının bağlı bulundukları kurumdan aldıkları aylık ve ödenekleri kesilmez. Kendilerine ayrıca 2. Görev Aylığı verilir. Fark Tazminatı Madde 28 Yüksek öğretim kurumu öğretim üyesi veya yardımcısı iken adli tıp kurumunda bir göreve asaleten atanan öğretim elemanlarına, adli tıp kurumundaki görevleri nedeniyle ödenen mali haklar, yüksek öğretim kurumundaki toplam mali haklardan az olduğu takdirde aradaki fark ayrıca tazminat olarak ödenir. 6. Bölüm Adli Tıp Kurumu Döner Sermaye İşletmesi Kurumun işletme şekli döner sermaye. Madde 29 Adli Tıp Kurumu bu kanunda öngörülen hizmetleri yerine getirmek için döner sermayeli işletmeler kurar. Değişik 1. Cümle 19.2.2003-4810 Taksim 23. Madde. Döner sermayeli işletmeler için Adli Tıp Kurumu'na 20 trilyon lira döner sermaye tahsis edilmiştir. Bu miktar gerekli görülen hallerde Bakanlar Kurulu kararı ile iki katına kadar arttırılabilir. Döner sermaye Adalet Bakanlığı bütçesine konulacak ödeneklerle, hazinece verilecek aynı yardımlar, döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek karlar, bağış ve yardımlardan teşekkür eder. Bağış ve yardımlar bu maddede yazılı limite bağlı kalmaksızın mevcut sermayeye eklenir. Hazinece döner sermaye işletmelerine verilecek malların bedelleri sermayeye mahsup edilir. Döner sermaye işletmelerinin faaliyetlerinden doğan karlar, işletmenin ödenmiş sermayesi bu maddenin ikinci fıkrası uyarınca tahsis edilen sermaye miktarına ulaşıncaya kadar döner sermayeye eklenir. Ödenmiş sermaye bu miktarı bulduktan sonra karlar müteakip mali yılın 6. ay sonuna kadar mal sandığına yatırılır ve bütçeye gelir kaydedilir. Süresinde mal sandığına yatırılmayan karlar işletmenin sorumlu sayman ve ita amirlerinden veya bu görevleri yürütenlerden 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanuna göre tahsil edilir. Döner sermayeden 657 sayılı devlet memurları kanununun değişik 4. maddesine göre döner sermaye işletmelerinin çalıştırılacak memurları ve toplu sözleşmelerden doğan diğer hakları, döner sermaye ile yapılan iş ve hizmetlere ilişkin giderler, harcırah kanunu uyarınca ödenecek yolluklar ve kurum personeline yapılacak ödemeler dışında hiçbir ödeme yapılmaz. Döner sermaye işleri 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Arttırma ve Eksiltme ve İhale Kanunlarının hükümlerine ve sarftan önce Sayıştay denetimine bağlı değildir. Döner sermaye ile yapılan işlerden doğan gelir ve giderler için mali yılı izleyen 4 ay içinde düzenlenecek bilanço ekleri, gelir ve gider belgeleriyle birlikte Sayıştay Başkanlığı'na, bilanço ve eklerinin onaylı birer örnekleri de aynı süre içinde Maliye Bakanlığı'na gönderilir. Döner sermayeli işletmelerin alım, satım, ihale ve işletme faaliyetleri ile kasa usulleri, Maliye ve Adalet Bakanlıklarınca hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre yürütülür. Döner sermayeli işletmelerin yapacakları hizmetleri ile gelir ve giderleri de aynı yönetmelikte belirtilir. Döner sermaye işletmelerinin sorumlu saymanları Maliye Bakanlığınca atanır. Saymanlıkta görevlendirilecek diğer memurlar başkanlıkça atanır. Kurum personeline yapılacak ödeme, madde 30, değişik 21.3.2006-5473 Taksim 7. madde. Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinin en az %35'i adli tıp kurumu ve birimlerine, malzeme, araç, gereç, araştırma ve döner sermayede görevli personel giderlerine ayrılır. Gelirin geri kalan kısmı adli tıp kurumunda ve birimlerinde görevli personele, sınıfı, çalışma şartları, hizmet nitelikleri, hizmete katkısı, performansı ve benzeri hususlar dikkate alınarak Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşü üzerine çıkarılacak yönetmelikte tespit edilecek esaslara göre ödenebilir. Yapılacak ödeme ilgili personelin bir ayda alacağı aylık, ek gösterge dahil, yan ödeme ve her türlü tazminat, makam, temsil ve görev tazminatı hariç toplamının A. Adli Tıp Kurumu Başkanı için %500'ünü, B. Başkan Yardımcıları için %475'ini, C. İhtisas Kurulu Başkanları için %450'sini, D. İhtisas Kurulu Üyeleri ile Grup Başkanları için %400'ünü, E. İhtisas Dairesi Başkanları, uzman tabip tıpta uzmanlık düzüğünde belirtilen dallarda bu tüzük hükümlerine göre uzman olanlar ile uzman diş tabipleri için %350'sini, F. Asistan tabip, pratisyen tabip ve diş tabipleri için %300'ünü. G. Alanında doktora derecesi almış olan mühendis, psikolog, biyolog, kimyager ve eczacılar için %250'sini. H. Hizmetin niteliği itibariyle görevin zorluk ve risk derecesi yüksek olduğu başkanlar kurulu kararı ile belirlenen personel ile otopsi görevlileri için %200'ünü. F. Diğer personel için %150'sini geçemez. Serbest çalışan sağlık personeline ikinci fıkrada belirtilen oranların yarısı uygulanır. İkinci görev aylığı almak suretiyle çalışanlar bu ödemeden yararlanamaz. 7. Bölüm Çeşitli Hükümler. Diğer Adli Ekspertiz Kurumları. Madde 31. Yükseköğretim kurumları veya birimleri adli tıp mevzuatı çerçevesinde adli tıp olaylarında ve diğer adli konularda ceza muhakemeleri usulü kanununa göre resmi bilirkişi sayılır. Bu birim ve kliniklerde tetkik edilecek adli tıp ile ilgili işler yönetmelikte belirlenir. Adalet Bakanlığı hesabına burslu öğrenci okutma ve yurt dışında eğitim. Madde 32. Adalet Bakanlığı hesabına adli tıp kurumuna adli tabip ve uzman yetiştirilmek üzere yurt içinde ve yurt dışında burs verilmek suretiyle yüksek öğrenim yaptırılabilir. Burs verilmek suretiyle yüksek öğrenim yapacak öğrencilerin sayısı bakanlıkça saptanır. Bu öğrencilere emsallerine ödenen bursun iki katı oranında burs ödenir. Burs alarak öğrenimlerini tamamlamış olanlar adli tıp kurumlarındaki uzmanlık ve ihtisas imtihanlarına tabi tutulmadan asistanlık yani araştırma görevlisi kadrolarına atanırlar. Ek fıkra 19.2.2003-4810 Taksim 25. madde. Adli tıp kurumunda yararlanılmak üzere kurum başkanlığının teklifi, Adalet Bakanlığı'nın onayıyla yurt dışına yolluklu ve yevmiyeli olarak eğitim almak için personel gönderilir. Ek fıkra 19.2.2003-4810 Taksim 25. madde. Bu personel 35. maddedeki mecburi hizmet yükümlülüğüne tabidir. Adli Tıp Kurumunda Uzmanlık Eğitimi, Madde 33, Değişik 19.2.2003-4810 Taksim 26. Madde. Adli Tıp Kurumunda adli tıp alanında uzmanlık ve yan dal uzmanlıkları ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikler uyarınca yaptırılır. Vergi Bağışıklığı, Madde 34. Adli Tıp Kurumu tarafından öğretim, eğitim ve inceleme amacıyla ithal edilen bağış yoluyla gelen makine, alet ve cihazlarla ecza malzeme ve kitaplar vergi, resim ve harçlardan muaftır. Dipnot. İthalde alınan her türlü vergi, resim ve harç muafiyeti hükümleri 6-5-1986 tarihi ve 3283 sayılı kanunun birinci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Mecburi hizmet, madde 35. Adli tıp kurumunda ihtisas ve uzmanlıklarını tamamlayanlar Adalet Bakanlığı'nın göstereceği yerlerde 4 yıl görev yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüklerini tamamlamadan görevden ayrılanlar 21.8.1981 tarihinde ve 2514 sayılı kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen mecburi hizmet süresini tamamlamadıkça meslek ve sanatlarını icra edemezler. Adli tıp kurumu dışında ihtisas ve uzmanlıklarını tamamlayıp atananların bu kurumda uzman olarak geçen çalışma sürelerinin yarısı 2514 sayılı kanunda belirtilen devlet hizmeti yükümlülüğünden sayılır. Adalet Bakanlığı'ndan burs alarak veya herhangi bir kurum hesabına borçlanmak suretiyle öğrenimini tamamlayanların ilgili diğer kanunlarda belirlenen mecburi hizmet süre ve yükümlülükleri saklıdır. Yönetmelik, madde 36. Bu kanunda sözü edilen yönetmelikler Adalet Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca kanunun yayımını izleyen 6 ay içinde çıkarılır. Yürürlükten kaldırılan kanun, madde 37. 11 Temmuz 1953 tarihli ve 6119 sayılı Adli Tıp Müessesesi Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici madde 1. Adli Tıp Kurumu'nun mevcut kadroları iptal edilmiş ve yerine genel kadro kanunu çıkıncaya kadar bu kanuna bağlı ek cetveldeki kadrolar ihdas edilmiştir. Halen mecliste ve kurumda çalışmakta olan bütün personel uzmanlıklarına vesaire özelliklerine uygun yeni görevlerine atanırlar. Geçici madde 2. Yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Geçici madde 3. Ek 1922/2003-4810-28. madde. Bu kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde çıkarılır. Geçici madde 4. Ek 1922/2003-4810-28. madde. Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte adli tıp ihtisas kurullarında başkan ve üye görevlerinde bulunanlar bu kanuna göre oluşturulacak adli tıp ihtisas kurullarında uzmanlık alanlarına göre görevlendirilirler. Görevlendirilemeyenlerden ikinci görevler dışında kalanlar mali hakları saklı kalmak üzere durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Yeni oluşan adli tıp ihtisas kurullarının başkan ve üyelerinin görev süreleri bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlar. Yürürlük, madde 38. Bu kanun yayımını takip eden ay başından itibaren yürürlüğe girer. Yürütme, bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 2659 sayılı kanuna ek ve değişiklik getiren mevzuatın yürürlüğe giriş tarihini gösteren liste. Kanun No. 3334. Yürürlüğe giriş tarihi 7-4-1970. Kanun No. 4810. Resmi gazetede yayım tarihi olan 25 Şubat 2003 tarihinden 3 ay sonra. Kanun No. 5473. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler 7. madde. Yürürlüğe giriş tarihi 21-3-2006.